Ayrım 14.
Binlere mi gidiyorsunuz? Bilmiyorum, her şey yarın. Demek yarın Katerina İvanovna'ya gelmeyeceksiniz. Sonya'nın sesi titremişti. Bilmiyorum, her şey yarın sabah. Neyse, sorun bu değil. Asıl bir şey söylemek için geldim ben. Dalgın bakışlarını kıza kaldırdı ve birden kendisinin oturmakta olduğunu, onun sabahtan beri ayakta durduğunu fark etti. Niçin ayakta duruyorsunuz, otursanıza dedi. Sesi değişmiş, yumuşamıştı, sevecen bir sesti bu. Sonya oturdu, Raskolnikov aydınlık, sevecen bakışlarla ve biraz acır gibi bir dakika kadar süzdü Sonya'yı. Nasıl da zayıfsınız, şu ellerinize bakın, sanki saydam, parmaklarınız ölü parmağı gibi. Kızın ellerini avuçları içine aldı, Sonya hafifçe gülümsedi. Ben hep böyleyim dedi. Evdeyken değil mi? Evet, ya kuşkusuz öyle dedi Raskolnikov kesik kesik. Yüzünün anlatımı sesi yeniden değişivermişti. Çevresine bir kez daha göz attıktan sonra, burayı Kapermov'dan mı kiraladınız dedi. Evet, şu kapının arkasında mı oturuyor onlar? Evet, bu oda gibi onlarınki de. Hepsi bir tek odada mı kalıyorlar? Evet, bir tek odada. Ben olsam sizin bu odanıza geceleri korkardım dedi Raskolnikov, yüze asılmıştı. Hala kendine gelemeyen ve bu ziyaretin anlamını kestiremeyen Sonya, ev sahiplerim çok iyi, çok sevecen insanlardır dedi. Bu eşyalar, her şey, her şey onların, çok iyi insanlardır. Çocukları sık sık gelirler bana. Kekemeydiler değil mi? Evet, Kapermov hem kekeme hem topaldır. Karısı da öyle. Daha doğrusu tam kekeme değil de bazı sözcükleri tam söyleyemez. Çok çok iyi bir kadındır. Kapermov eski toprak kölelerindendir. 7 çocukları var. Yalnızca en büyükleri kekemedir. Ötekiler kekeme değildir. Ama hepsi hasta. Sonra şaşkınlıkla sordu. Ya ama siz onları nereden biliyorsunuz? Hepsini babanız anlatmıştı. Sizinle ilgili bir şeyi de anlatmıştı. Nasıl sabahın 6'sında çıkıp akşamın 8'lerinde döndüğünüzü, Katerina Ivanovna'nın nasıl yatağınızın ucunda diz çöktüğünü. Sonya utanmıştı. Bugün onu gördüm sanki diye mırıldandı. Kimi? Babamı. Sokakta yürüyordum. Aşağıda köşe başında saat 10 gibiydi. Önümde yürüyordu sanki. Tıpkı oydu. Hemen Katerina İvanovna'ya haber vermek istedim. Dolaşıyor muydunuz? Evet dedi Sonya kesik kesik. Yine utanmış, gözlerini yere indirmişti. Ama Katerina İvanovna babanızın yanında sizi dövermiş galiba. Ah hayır dedi Sonya, korkuyla bakıyor gibiydi. Hayır, neler söylüyorsunuz siz? Öyleyse onu seviyorsunuz. Onu mu? Sevmez olur muyum hiç? Sonya'nın sesi acılıydı. Birden ellerini kavuşturmuştu. Ah onu bir tanımış olsaydınız. Bir çocuk gibidir o. Kafası çok karışıktır acıdan. Oysa öyle akıllıydı ki. Öyle yüce gönüllü, öyle iyi yürekli bir kadındır ki. Siz hiç ama hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ah. Sonya umutsuzluk içinde, heyecanla, acıyla ellerini ovuşturarak söylemişti bu sözleri. Solgun yanakları yeniden kızarmış, gözlerine acılı bir anlatım çökmüştü. Bunu onun için en duyarlı konu olduğu da açıkça görülüyordu. Bir şeyler söylemek, konuşmak, Katerina İvanovna'yı savunmak istediği de anlaşılıyordu. Birden yüzünün bütün çizgilerinde, deyim yerindeyse eğer doymak bilmez bir acı belirdi. Dövüyormuş! Ne diyorsunuz siz? Tanrım, dövüyormuş! Hem dövse ne olur sanki, ne olur? Siz hiç ama hiçbir şey bilmiyorsunuz. Öyle mutsuz, öyle mutsuz bir kadın ki o. Ve hasta. Adalet arıyor o. Çok temiz bir kadındır. Her şeyde adalet olması gerektiğine inanır ve bunu ister. İsterseniz işkence edin ona. Haksız bir şey yaptırtamazsınız. İnsanlarda adalet olmayacağını bir türlü anlamaz. Bu yüzden de sinirlenir durur. Çocuk gibidir. Tıpkı bir çocuk. Son derecede dürüst bir kadındır. Peki siz ne olacaksınız? Sonya sorar gibi baktı. Hepsi sizin başınıza kaldı şimdi. Gerçi daha önce de hepsi sizin başınızaydı. Hatta babanız içki parasını bile gelip sizden alırdı. Ama şimdi ne olacak? Sonya üzüntü içinde bilmiyorum dedi. Orada mı kalacak onlar? Bilmiyorum. Oraya kiraya vermeleri gerek. Yalnız söylediklerine göre ev sahibi kadın onları çıkartmak istiyormuş. Katerina İvanovna da bu evde bir dakika bile kalmam diyormuş. Neyine güvenerek böyle kabadayılık ediyor size mi? Ah hayır, böyle söylemeyin dedi Sonya. Yeniden heyecanlanmış, hatta öfkelenmişti. Kızdırılmış küçük bir kuşa benziyordu. Biz onunla bir kişi gibiyiz artık. Birbirimizden ayrı değiliz. Sonra birden heyecanlandı, ateşli bir şekilde. Hem başka ne yapılabilir ki, ne yapılabilir ki dedi. Bugün nasıl dağladı, neredeyse aklını oynatacak. Bazen tıpkı bir çocuk gibi yarın her şeyin yolunda olması, sofrasında yemeğinin bulunması için telaşlanıyor. Bazen ellerini ovuşturuyor, kan tükürüyor, ağlıyor, umutsuzluk içinde başını duvarlara vuruyor. Sonra yine avunuyor. Bütün umudunu size bağlamış durumda. Sizin kendisine arka olduğunuzu söylüyor. Sonra bir yerlerden borç bulup birlikte doğduğu kente gideceğimiz, orada soylu genç kızlar için bir pansiyon açacağımızı, buranın yönetimini bana vereceğini, böylece bizim için yepyeni mutlu bir hayatın başlayacağını söyleyip boynuma sarılıyor, beni öpüyor, yatıştırıyor ve bütün bu söylediklerine, bu hayallere inanıyor. Ona karşı konulabilir mi? Bugün bütün gün ortalığı temizledi, eskileri onardı, çamaşır yıkadı, o zayıf, o güçsüz haline bakmadan koca tekneyi odasına çıkardı, sonra da tıkanıp yatağa düştü. Poliçka ile Lena'ya ayakkabı almak için birlikte çarşıya çıkmıştık. Çocukların ikisinin de ayakkabıları parça parça olmuştu ama paramız çıkışmadı. Arada çok fark vardı. Çünkü Katerina İvanovna öyle şirin iki pabuç seçmişti ki, bilemezsiniz ne ince zevkleri vardır onun. Para çıkışmadı diye olacak da mağazada herkesin içinde ağlamaya başladı. Ah nasıl üzüldüm, nasıl? Evet dedi Raskolnikov acı acı gülerek. Niçin böyle yaşadığınız şimdi kolayca anlaşılıyor. Sanki siz acımıyor musunuz ona? Daha hiçbir şey görüp bilmeden son kuruşunuza kadar bütün paranızı ona verdiğinizi biliyorum. Ya bir de her şeyi görseydiniz, oh tanrım, ve ben kaç kez onu ağlattım. Daha geçen hafta bile onun babamın ölümünden bir hafta önce çok acımasız davrandım ve bunu kaç kez yaptım. Şimdi bütün gün bunları hatırlayıp durmak ne kadar acı. Sonya anılarının verdiği acıdan konuşurken ellerini ovuşturuyordu. Siz mi acımasızsınız? Evet ben. Sonya ağlamaya başlamıştı. O gün eve geldiğimde rahmetli babam Sonya dedi, başım ağrıyor. Bana şu kitaptan bir şeyler okusana. Elinde bir kitap vardı. Andrei Semyonovich'ten, Lebeziatnikov'dan almıştı. Bay Lebeziatnikov da orada oturur. Hep böyle gülüş bir takım kitaplar bulur. Ben de gitmem gerek dedim, okumak istemedim. Onlarda Lizaveta'dan aldığım yeni yakaları Katerina Ivanovna'ya göstermek için uğramıştım. Lizaveta bana çok ucuza yakalar, kolluklar getirmişti. Üzerleri işli çok güzel yepyeni şeylerdi. Katerina Ivanovna da çok beğendi yakaları. Takıp aynanın karşısına geçti, kendine bakmaya başladı. Çok hoşuna gitmişti yakalar. Lütfen bunları bana armağan eder misin Sonya dedi. Lütfen diyordu. O kadar hoşuna gitmişti ki yakalar. O kadar çok istiyor ki bunları. Oysa hangi elbisenin üzerine takacaktı ki bu yakaları? Öylesine. Eski mutlu günlerini hatırlamıştı besbelli. Aynanın karşısına geçip hayran hayran kendini seyretti. Oysa sırtına giyecek tek bir kat elbisesi yoktu. Kaç yıldır böyleydi bu. Hiç kimseden hiçbir şey istememiştir. Gururludur. Birinden bir şey istemektense kendi elindeki son şeyini verir. Ama işte benim yakalar hoşuna gitmişti. İstiyordu. Ben de vermeye kıyamadım. Ne yapacaksın bunlara Katerina Ivanovna dedim. Evet tam da öyle söyledim. Ne yapacaksınız? Bu ona hiç söylenmeyecek bir sözdü. Bana öyle bir bakış baktı ki isteğini geri çevirmem çok ama çok ağrına gitmişti. Yüreğim parçalandı. Yakaları alama işi değildi ağrına giden. Benim isteğini geri çevirmemdi. Bunu gördüm. Ah şimdi her şeyi geri çevirebilsem, bütün o sözleri hiç söylenmemiş yapabilsem. Tutmuş neler anlatıyorum. Bütün bunlardan size ne? Şu Lizaveta'yı tanır mıydınız? Evet. Sonya şaşırmıştı, o da sordu. Size tanır mıydınız? Raskolnikov karşılık vermedi. Biraz sustuktan sonra Katerina Ivanovna verem dedi. Hem de ağır, yakında ölür. Ah! Hayır, hayır, hayır diye bağırdı Sonya. Sanki söylediklerini onun da doğrulamasını istercesine bilinçsiz bir davranışla Raskolnikov'un ellerine sarıldı. Ama ölmesi onun için daha iyi. Hayır, daha iyi değil, hiç değil diye bağırdı Sonya. Sesi korku doluydu. Çocuklar ne olacak? Yanınızı almayacağınıza göre. Sonya elleriyle başını tutarak umutsuzca bilmiyorum, bilmiyorum diye bağırdı. Bu konuyu onun da pek çok kez düşündüğü anlaşılıyordu. Raskolnikov bu çözümsüz soruyu yeniden aklına getirmişti. Raskolnikov acımasızca sözlerini sürdürdü. Ya siz Katerina Ivanovna sağken, yani bu sıralar hastalanır da hastaneye götürülürse ne olacak? Sonya'nın yüzü korkudan çarpıldı. Ha siz neler söylüyorsunuz? Böyle bir şey olamaz. Raskolnikov acımasızca gülümseyerek, nasıl olmaz? Hasta olmayacağınız ilişkin senet mi var elinizde? Hep birden sokağa dökülecekler. Katerina Ivanovna öksüre öksüre dilenecek. Şimdi olduğu gibi başını duvarlara vuracak. Çocuklar dersine alışıp duracaklar. Derken karakola götürecekler kendisini. Oradan da hastaneye. Ölecek. Peki çocuklar? Sonya'nın sıkışmış göğsünden, ah hayır Tanrı bu kadarına razı olmaz sözleri döküldü. Her şey sanki Raskolnikov'a bağlıymış gibi ellerini göğsünde kavuşturmuş, sessiz bir yalvarışla bakarak dinliyordu onu. Raskolnikov ayağa kalktı. Odada dolaşmaya başladı. Böylece bir dakika kadar bir zaman geçti. Sonya'nın başı önüne düşmüştü. Kollarını sarkıtmış. Öylece acı içinde ayakta duruyordu. Raskolnikov birden Sonya'nın önünde durdu. Biraz para biriktirme imkanı yok mu kara gün için? Hayır diye mırıldandı Sonya. Tabii hayır dedi Raskolnikov alay eder gibi. Hiç denediniz mi? Denedim. Ve olmadı. Tabii anlaşılıyor, sorman bile saçmaydı. Yine odanın içine dolaşmaya başladı. Bir dakika daha geçti. Her gün kazanmıyorsunuz değil mi? Sonya deminkinden çok utandı. Yüzü kıpkırmızı kesildi. Acılı bir çabayla hayır diye fısıldadı. Raskolnikov birden herhalde Poliçka'nın da olacağı bu dedi. Hayır, hayır, olmaz diye haykırdı Sonya. Sanki bir yerine bıçak saplamışlardı. Öyle umutsuz bir çığlık atmıştı. Tanrı, Tanrı böyle korkunç bir şeye izin vermez. Başkaları için veriyor ama. Sonra kendinden utanmış gibiydi. Hayır, hayır, Tanrı onu korur diye tekrarladı. Raskolnikov üç alırcasına bir sevinçle, belki de Tanrı hiç yoktur dedi. Gülümseyerek kıza baktı. Sonya'nın yüzü birden değişti. Korkunç bir değişmeydi bu. Kramp girmişçesine çarpılmıştı yüzü. Anlatılmaz bir serzenişle bakıyordu Raskolnikov'un yüzüne. Bir şeyler söylemek istiyor ama ağzından hiçbir şey çıkmıyordu. Sonunda yüzünü elleriyle kapatarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Raskolnikov biraz sustuktan sonra, Katerina Ivanovna'nın aklını oynattığını söylüyordunuz demin dedi. Ama siz de aklınızı oynatıyorsunuz. 5 dakika geçti. Raskolnikov konuşmadan, Sonya'nın yüzüne bakmadan odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Sonunda ona yaklaştı. Gözleri iki kor parçası gibiydi. İki eliyle omuzlarından tutarak gözlerini kızın ıslak gözlerine dikti. Uzun uzun baktı. Bakışları ateşli, deliciydi. Dudakları şiddetle titriyordu. Birden hızla eğildi. Yere kapanarak kızın ayaklarını öpmeye başladı. Sonya bir deliden kaçar gibi korkudan oradan uzaklaştı, geri çekildi. Gerçekten de delirmiş gibi bakıyordu Raskolnikov. Ne yapıyorsunuz diye mırıldandı Sonya. Yüzü bembeyazdı, yüreği sıkışıyordu. Ne yapıyorsunuz böyle? Benim gibi birinin önünde. Raskolnikov hemen kalktı, pencereye doğru yürüdü. Yabanıl bir sesle, ben senin önünde değil, insanlığın çektiği acıların önünde eğildim dedi. Sonra kızın yanına dönerek, dinle dedi. Az önce beni aşağılayan adamın birine, senin serçe parmağın bile olamayacağını, bugün senin yanında oturmakla kız kardeşimi onurlandırdığımı söyledim. Sonya korku içinde, ha bunu nasıl söyleyebildiniz dedi. Hem de onun kız kardeşinizin yanında, benim yanında oturmak mı onur? Oysa ben onursuz bir kızım. Büyük, çok büyük bir günahkarım ben. Ah böyle bir şeyi nasıl söyleyebildiniz? Senin onursuzluğunu ve günahlarını düşünmüyordum bunu söylerken. Çektiğim büyük acılar söyletti bunu bana. Büyük bir günahkar olman konusuna gelince, evet büyük bir günahkarsın. Coşkuyla sürdürdü sözlerini. Senin en büyük günahın kendini boş yere öldürmen, kendini harcamandır. Böyle korkunç bir şey olmaz. Hem nefret ettiğin böyle bir çirkefin içinde yaşıyorsun, hem de bu davranışınla hiç kimselere ufak bir yardımın dokunmadığını, hiç kimseyi hiçbir şeyden kurtarmadığını biliyorsun. Bundan daha korkunç bir şey olabilir mi? İyice coşmuştu, kendinden geçmiş gibi konuşuyordu. Hem söylesene sen, nasıl oluyor da böyle bir yüz karısı böyle bir bayağılık ve bunların tam tersi kutsal duygular bir arada bulunabiliyor sende. Kendini kanala atıp bir çırpıda işini bitirmen bin kez daha doğru ve akıllıca bir davranış olurdu. Sonya acıyla baktı ona. Ama kendini suya atma önerisine pek şaşmamış gibiydi. Duyulur duyulmaz bir sese, ya onlar ne olacak diye sordu. Raskolnikov şaşırarak baktı ona. Kızın bir anlık bakışından her şeyi anlamıştı. Demek ki bunu gerçekten düşünmüştü Sonya. Umutsuzluğa düştüğü anlarda her şeye son vermeyi kim bilir kaç kez düşünmüştü. Buna çok da ciddi olduğu belliydi. Çünkü şu anda Raskolnikov'un önerisine hiç şaşırmamıştı. Hatta sözlerindeki acımasızlığı bile fark etmemişti. Böyle onursuz, böyle yüz karası bir yaşam sürmenin ona hem de ne zamandır ne dayanılmaz acılar çektirdiğini şu anda çok iyi anlıyordu. Onu bunca zamandır hayatına son verme kararından alıkoyan şeyin ne olabileceğini düşündü ve o zaman şu zavallı yetimciklerin ve kafasını duvarlara çarpan şu veremli yarı deli bir kadının, Katerina Ivanovna'nın onun için nasıl bir anlam taşıdıklarını daha iyi anladı. Ama yine de Raskolnikov'un apaçık gördüğü bir şey vardı. Sonya bu karakteriyle, bu eğitim ve kültür düzeyiyle sonuna kadar bu durumda kalamazdı. Her şeye karşı onun bir türlü çözemediği bir sorun çıkıyordu ortaya. Sonya kendini suya atmak cesaretini göstermediğine göre bunca uzun bir süre çıldırmadan nasıl kalabilmişti? Kuşkusuz Sonya'nın durumunu ne yazık ki toplumda yalnızca ona özgü bir durum olmamakla birlikte yine de rastlantısal nitelikte bir durum olduğunu anlıyordu. Ama böyle de olsa bu rastlantı, bu iyi kötü eğitim görmüşlüğü, kendini yetiştirmişliği ve bundan önceki yaşamı onu bu iğrenç yolun daha ilk adımında da yok edebilirdi. Öyleyse onu tutan neydi? Zevk ve eğlence düşkünlüğü değildi herhalde. İçinde bulunduğu çirkef besbelli yalnızca tensel bir şeydi onun için. Gerçek ahlaksızlığın bir damlası bile onun yüreğine değmemişti. Raskolnikov bu durumu apaçık görüyordu. Kız işte gözünün önündeydi. Üç yol var önünde diye düşündü. Kendini kanala atmak, tımarhaneye düşmek ya da yüreğini taş gibi duyarsızlaştıran aşağılık zevk ve eğlence alemlerine dalmak. En çok da bu sonuncu yolu iğrenç buluyordu. Artık kuşkucu olmuştu. Raskolnikov sonra gençti, yaşamdan kopuk, soyut düşünüyordu. Bundan olacak acımasızdı ve işte bütün bu nedenlerden dolayı da Sonya'nın üçüncü yoldan başkasını seçemeyeceğini düşünüyordu. Bu gerçekleştirilebilir mi diye sordu kendi kendine. Daha ruhunun tertemizliğini koruyan bu yaratık bilinçli olarak kendini çirkef çukuruna atabilir mi? Yoksa çukur onu içine çekmeye başladı da içinde bulunduğu yüz karası ona eskisi kadar iğrenç görünmediği için mi hala dayanabiliyor? Hayır, hayır, hayır, olmaz bu diye bağırdı içinden. Az önce Sonya'nın bağırdığı gibi, hayır, onu kendini kanala atmaktan alıkoyan şey günah korkusu ve onlar. Eğer bugüne kadar aklını kaçırmadıysa, kim söyledi onun aklını kaçırmadığını? Aklı tümüyle yerinde mi? Aklı başında olan insan onun gibi konuşur mu? Aklı başında bir insan onun gibi düşünür mü? Tam onu çeken çirkef çukurunun başında oturup, elini kolunu sallayarak yardım istemek, kendisine tehlikeden söz edilince de kulaklarını tıkamak, aklı başında bir insanın yapacağı iş mi? Yoksa bir mucize mi bekliyor? Herhalde öyle. Ama bütün bunlar delilik belirtisi değilse ne? Bu sonuncu düşüncesi üzerinde durdu. Bu yoluna hepsinden daha hoş görünmüştü. Gözlerini dikip kıza dikkatle baktı. Sonunda Tanrı'ya çok mu dua edersin Sonya dedi. Sonya karşılık vermedi. Raskolnikov onun cevabını bekleyerek yanı başında duruyordu. Tanrı olmasaydı ben ne yapardım diye fısıldadı Sonya. Sesi canlıydı. Sonra birden kıvılcımlanan gözlerini kaldırıp ona baktı ve elini tutup sıktı. Tam tahmin ettiğim gibi diye düşündü Raskolnikov. Bu konuda kızın düşüncelerini daha çok öğrenmek isteğiyle peki ne yapıyor Tanrı senin için diye sordu. Sonya verecek karşılık bulamıyormuş gibi bir süre sustu. Zayıf göğsü heyecanlanıp kalkıyordu. Birden
susun
diye bağırdı.
Böyle şeyler söylemeyin. Siz buna değmezsiniz.
Raskolnikov içinden tam tahmin ettiğim gibi diye tekrarladı. Her şeyi yapıyor diye fısıldadı Sonya birden. Gözlerini yeniden yere dikmişti. İşte çıkış yolu, işte çıkış yolunun açıklaması diye düşündü Raskolnikov. Büyük bir merakla Sonya'yı inceliyordu. Yeni, tuhaf, neredeyse hastalıklı denilebilecek bir duyguyla süzüyordu Sonya'yı. Onun o solgun, küçük, zayıf, düzgün olmayan köşeli yüzünü, böylesine sert, canlı bir duyguyla, böylesine alev alev tutuşturabilen sevimli mavi gözlerini, hala öfkeden tir tir titreyen küçük vücudunu süzüyordu. Bütün bunlar ona gitgide daha tuhaf, neredeyse imkansız gibi görünüyordu. Kaçık, kaçık diye söylendi içinden. Komedinin üstünde bir kitap duruyordu. Odan içinde ileri geri dolaşırken önünden her geçişinde dikkat ettiği kitabı eline alıp baktı. Eski deri ciltli bir kitaptı bu. İncil'in Rusça çevirisiydi. Odanın öteki ucundan
"Nereden buldun bunu?"
diye bağırdı. Sonya hep eski yerinde masanın üç adım berisinde duruyordu. Gözlerini kaldırmadan isteksizce "Biri getirdi." dedi. "Kim getirdi?" "Lizaveta, ben istemiştim." Lizaveta, tuhaf diye düşündü Raskolnikov. Sonya her yanıyla ona gitgide daha tuhaf, daha olağanüstü görünmeye başlamıştı. Kitabı muma yaklaştırıp sayfalarını çevirdi birden. "Lazar'dan hangi bölümde söz ediliyordu?" diye sordu. Sonya ısrarla önüne bakıyor, karşılık vermiyordu. Masaya hafif yanlamasına oturmuştu. "Lazar'ın ölümden sonra dirilişini anlatan bölüm. Bulur musun Sonya?" Sonya ona göz ucuyla baktı, yerinden kalkıp ona yaklaşmadan sertçe "Orada değil!" dedi. "Dördüncü İncil'de." "Bulup okur musun bana Sonya?" Raskolnikov oturdu, dirseklerini masaya, başını da ellerine dayadı, dinlemeye hazırlandı. 3-5 hafta sonra ise buyurun bakalım, şöyle çok uzak bir yerlere. Daha kötüsü olmazsa eğer sanırım ben kendim gitmiş olacağım oraya diye düşünüyordu içinden. Sonya kararsız adımlarla masaya yaklaştı, Raskolnikov'un bu tuhaf isteğini kuşkuyla karşılamıştı. Yine de kitabı aldı, yerine geçti. Masanın öbür yanından göz ucuyla Raskolnikov'a bakarak, "Gerçekten okumadınız mı siz bunu?" diye sordu. Sesi gitgide sertleşiyordu. "Çok önceleri, öğrenciliğimde okusana. Kilisede de mi dinlemediniz?" "Ben kiliseye gitmem. Sen sık gider misin?" "Hayır," diye mırıldandı Sonya. Raskolnikov gülümsedi. "Anlıyorum. O zaman yarın babanın cenaze törenine de gitmeyeceksin." "Hayır, gideceğim. Ben geçen hafta da kiliseye gitmiştim. Dua ettirmiştim." "Kimin için?" "Lizaveta için. Baltayla öldürdüler Lizaveta'yı." Raskolnikov gitgide geriliyordu. Başı dönmeye başlamıştı. "Lizaveta ile çok yakın arkadaş mıydınız?" "Evet, çok dürüst bir kadındı. Bana uğrardı. Ama pek sık değil. Zamanı yoktu çünkü. Birlikte okur, konuşurduk. Şimdi Tanrı'yı görüyor o." Bu kitapsız sözler tuhaf çınlamalar olarak geliyordu Raskolnikov'un kulağına. Şu iki kadın, iki küçük kadın arasındaki gizemli buluşmalar. Ne tuhaftı. Bu girişi sen de kaçıracaksın diye düşündü. Bulaşıcı galiba bu. Oku diye bağırdı birden sinirli sesi. Sonya hala kararsızdı. Yüreği hızla çarpıyordu. Onu okumaya cesaret edemiyor gibiydi. Raskolnikov bu mutsuz divaneye acıyla bakıyordu. Sonya tıkanırcasına ve güç duyulur bir sese, seni diye okuyayım dedi. İnanmıyorsunuz ki. Oku diye diretti Raskolnikov. Ben böyle istiyorum. Lizaveta'ya da okuyordun ya. Sonya kitabı açtı. Onun istediği yeri aramaya başladı. Elleri titriyordu. İki kez okumaya girişti ama daha ilk heceleri bile söyleyemedi. Sesi çıkmıyordu. Sonunda büyük bir çabayla okumaya başladı. Beytanya halkından Lazar adında bir adam hastaydı. Ama birden üçüncü sözcükte sesi titredi ve aşırı gerilmiş bir tel gibi koptu. Soluğu kesilmiş, göğsü sıkışmıştı. Raskolnikov Sonya'nın kendisini okumaya niçin cesaret edemediğini anlamaya başlamıştı. Bunu anladıkça da okuması için inadına daha kaba, daha sinirli bir biçimde direniyordu. Kendini olduğu gibi ortaya koymasının, iç dünyasını açmasının şu anda ona ne kadar ağır geldiğini çok iyi anlıyordu. Bu duyguların gerçekten de onun gerçek gizini, eski gizini oluşturduğunu çok iyi anlıyordu. Bu eski giz kızcağızın belki de ergenlik çağında mutsuz bir baba, acıdan deliye dönmüş bir üvey ana, aç çocukların çığlıkları, bağırış, çağrışlar, serzenişler arasında geçen baba evindeki dönemine ait bir gizdi. Bundan başka Raskolnikov Sonya'nın eline kitabı alıp okumaya başladığı şu anda aşırı derecede sıkılmasına ve bir şeylerden alabildiğine korkmasına karşın okumak için önüne geçilmez bir istek duyduğunu da anlıyordu. Bana, özellikle bana okumak istiyor ve ileride bir şeyler olmaması için de hemen şu anda okumak istiyor. Bu isteği onun gözlerinden okumuş, içinde bulunduğu büyük heyecandan anlamıştı. Sonya yavaş yavaş kendini toparlıyordu. Okumaya ilk başladığında sesini çıkmasını engelleyen boğazındaki tıkanmayı da atlatmıştı. Yahun İncil'inden 11. bölümde okudu, 19. ayete kadar da okudu. Yahudilerin birçoğu kardeşlerinin kaybından üzüntü içinde olan Marta ile Meryem'i yatıştırmaya gelmişlerdi. Marta İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem evde kaldı. O zaman Marta İsa'ya, Efendimiz dedi, eğer sen burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Ama ben şimdi de biliyorum ki sen Tanrı'dan ne dilersen dileğin yerine gelir. Sonya yeniden durdu. Sesinin yine titremeye başladığını, yine kesilecek gibi olduğunu hissediyordu. İsa ona dedi ki, kardeşim dirilecek. Marta da evet biliyorum dedi. Diriliş günü son gün dirilecek. İsa ona, diriliş ve hayat benim dedi. Kim ki bana inanır ölse bile dirilecektir. Yaşayan ve bana inanan herkes sonsuz yaşar. Sen buna inanıyor musun Marta? İsa'ya dedi ki, Sonya Marta'nın İsa'ya söylediklerini sanki kendisi vaaz veriyormuş gibi acıyla iç çekip tane tane vurgulayarak okudu. Evet Efendimiz, ben senin dünyaya gelmesi beklenen Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna inanıyorum. Sonya durur gibi oldu. Ona çabucak bir göz atmak istedi ama sonra kendini toparladı, okumaya devam etti. Raskolnikov dirseklerini masaya dayamış, kımıldamadan oturuyor. Sonya'ya değil, odanın içinde başka bir yere bakarak dinliyordu. 32. ayete kadar gelmişlerdi. Meryem de İsa'nın bulunduğu yere gelip onu görünce ayaklarına kapandı ve ona dedi ki, Efendimiz, eğer sen burada olsaydın kardeşin ölmezdi. İsa onun ağladığını ve onunla birlikte gelen Yahudilerin de ağladıklarını görünce ruhu acıyla titredi, öfkelendi ve dedi ki, onu nereye koydunuz? Ona dediler ki, Efendimiz, gelin de görün. İsa'nın gözleri yaşardı. O zaman Yahudiler, bakın dediler, onu nasıl da seviyormuş. Kimi de şöyle dedi, o ki körlerin gözlerini açıyordu. Bunun ölmemesi için bir şeyler yapamaz mıydı? Raskolnikov dönüp heyecanla Sonya'ya baktı. Evet, tam tahmin ettiği gibiydi. Gerçekten de sıtmaya tutulmuşçasına tir tir titriyordu. Raskolnikov'un da beklediği buydu. Yüce mucize sahnesine yaklaşmıştı ve bütünüyle bir zafer duygusu içindeydi. Sesi metalik bir çınlamaya dönüşmüştü. Zafer ve sevinçti bu sesle çınlayan. Satırlar gözünün önünde uçuşuyordu. Gözleri kararmıştı ama ezbere biliyordu Sonya okuduğu yeri. Son ayetteki o ki körlerin gözlerini açıyordu sözlerini okurken sesini alçaltmış. Bir dakika kadar sonra yıldırımla vurulmuşçasına yerlere kapanacak, ağlayıp imana gelecek Yahudilerin gözleri kör, imansız Yahudilerin bütün kuşkularını, serzenişlerini, kötülemelerini büyük bir tutkuyla, sıcaklıkla yansıtmıştı sesinde. O da imansız, onun da gözleri kör, şimdi dinleyince o da imana gelecek. Evet, şimdi büyük mucizeyi duyar duymaz diye düşünüyor, bu sevinçli bekleyişten tir tir titriyordu. İsa içinde derin bir acımayla mezara geldi, bir mağaraydı mezar, ağzına da bir taş koymuşlardı. İsa dedi ki, taşı kaldırın, ölenin kardeşi Marta'da Efendimiz dedi, kokuşmuştur artık çünkü 4 gün oldu gömüleli. Sonya 4 günü özellikle vurgulamıştı. İsa ona dedi ki, ben sana iman edersen Tanrı'nın büyüklüğünü görürsün dememiş miydim? Ve ölünün bulunduğu mağaranın ağzından taşı çektiler. İsa gözlerini göğe kaldırdı, dedi ki, beni dinlediğin için şükürler olsun sana. Dileklerimi her zaman kabul ettiğini ben zaten biliyordum. Ama bu kez şurada duran insanların beni senin gönderdiğine inanmaları için istedim bunu senden. İsa bunları söyledikten sonra yüksek sesle, Lazar dedi, dışarı çık. Ve ölmüş olan dışarı çıktı. Sonya sanki her şeyi kendi gözüyle görmüşçesine heyecandan ürpererek yüksek sesle okudu. Elleri ve ayakları kefene sarılı, yüzü mendille bağlıydı. İsa onlara dedi ki, çözün de gitsin. O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın bu mucizesini gören Yahudilerin çoğu ona iman ettiler. Sonya bundan ötesini okumadı. Okuyamazdı da zaten. Kitabı kapadı, hızla iskemlesinden kalktı, kesik kesik ve sert bir sesle, Lazar'ın ölümünden sonra dirilişiyle ilgili bölüm bu kadar, dedi. Utanıyor gibiydi. Gözlerini kaldırıp Raskolnikov'a bakamıyordu. Başını başka bir yana çevirmiş, kımıldamadan duruyordu. Sıtma titremesi devam ediyordu. Eğri şamdan da çoktan sönmeye yüz tutan mum, bu perişan odada, bu ölümsüz kitabı okumak için çok tuhaf bir biçimde bir araya gelen bu katille fahişeye donuk bir biçimde aydınlatıyordu. Aradan 5 dakika ya da çok daha az bir zaman geçti. Raskolnikov birden yerinden kalkıp Sonya'ya yaklaştı. Kaşlarını çatarak, seninle bir iş konuşmak için gelmiştim dedi. Sonya hiçbir şey söylemeden gözlerini ona kaldırdı. Raskolnikov'un sert bakışlarında yabanıl bir kararlılık okunuyordu. Bugün ailemi terk ettim. Annemle kız kardeşimle bir daha yanlarına dönmeyeceğim. Kendileriyle bütün bağımı kopardım. Sonya şaşkına dönmüştü. Niçin diye sordu. Geçenlerde Raskolnikov'un annesi ve kız kardeşiyle olan karşılaşma nedeni ve nasıl olduğunu bilmediği olağanüstü bir etki yapmıştı Sonya üzerinde. Bu nedenle Raskolnikov'un onları terk ettiği haberini dehşete kapılırcasına dinlemişti. Benim için artık bir tek sen varsın diye ekledi Raskolnikov. Birlikte gidelim. Bunu söylemek için geldim sana. İkimiz de lanetlenmişiz. Birlikte gidelim. Gözleri alev alev yanıyordu sanki. Sonya da onun için kaçık diye düşündü. Sonra elinde olmadan geri çekilerek korku içinde nereye gideceğiz diye sordu. Ne bileyim nereye gideceğiz. Benim bildiğim tek şey aynı yolun yolcusu olduğumuz. Hepsi bu. Hedeflerimiz aynı. Sonya hiçbir şey anlamadan bakıyordu ona. Anlayabildiği tek şey bu adamın çok ama çok mutsuz olduğuydu. Sen kime ne anlatırsan anlat kimse bir şey anlamaz diye sürdürdü sözlerini Raskolnikov. Ama ben seni anladım. Sen bana gereklisin. Buraya sana gelmemin sebebi de bu. Anlamıyorum diye fısıldadı Sonya. Sonra anlarsın. Sen de aynı şeyi yapmadın mı? Sen de toplum kurallarını çiğnedin, çiğneyebildin. Kendi kendini öldürdün. Kendi hayatını mahvettin. Oysa ruh ve akıl gücünü yaşayabilecekken saman pazarında tükenip gideceksin. Ama sen dayanamazsın. Ve eğer tek başına kalırsan bir gün sen de benim gibi aklını kaçırırsın. Zaten şu anda bile deli gibisin. Öyleyse birlikte gitmemiz gerek. Aynı yoldan hadi gidelim. Onun bu sözlerinden müthiş bir heyecana kapılan Sonya, niçin söylüyorsun bunları dedi. Niçin mi? Artık böyle kalamayacağın için nedeni bu. Çocuk çığlıklarına, gözyaşlarına bakarak değil ki böylesine Tanrı da izin vermez. Ciddi aklı başında düşünmen gerek. Yarın seni hastaneye kaldırırlarsa ne olur söyler misin? Katerina Ivanovna'nın aklı başında değil, üstelik verimli ve yakında da ölecek. Peki ya çocuklar? Polaçka da tükenip gitmeyecek mi? Annelerinin direnmeleri için köşe başlarına yerleştirdiği çocukları hiç görmedin mi sen buralarda? Ben de bu anaların nerelerde ve hangi şartlar altında yaşadıklarını biliyorum. Bu çocuklar buralarda çocuk olarak kalmazlar. Daha 7 yaşındayken ya fahişe ya hırsız olurlar. Oysa çocuklar insanın birer suretidir. İlahi saltanat onlarındır. İsa bize onları sevmemizi saymamızı buyurdu. Onlar geleceğin insanlığıdır. Sonya ellerini oluşturuyor hıçkırıklardan sarsıla sarsıla. Ne yapmalı, ne yapmalı peki diye tekrarlayıp duruyordu. Ne mi yapmalı? Kesilmesi gereken her şeyi kesip atacaksın. Sonsuza dek hepsi bu. Tabii böylece acı çekmeyi de peşinden kabul edeceksin. Ne? Anlamıyor musun? Sonra anlarsın. Özgürlük bir güç. Özellikle de güç gerek insana. Bütün titreyen yaratıkların, bütün karıncaların üzerinde egemenlik kurmak gerek. İşte amaç. Unutma bunu. Bundan sonra sana öğüt olsun. Belki de bu seninle son görüşmemiz. Eğer yarın gelmezsen o zaman her şeyi kendin öğrenirsin. O zaman bu sözlerim aklına gelsin. Yıllar sonra bir gün yaşam sana bu sözlerin ne demek olduğunu öğretir belki. Eğer yarın gelirsen sana Lizaveta'yı kimin öldürdüğünü söyleyeceğim elveda. Sonya korkudan tir tir titriyordu. Dehşet içindeydi. Bütün vücudu buz gibiydi. Delikanlıya yapanıl bakışlarla bakarak kimin öldürdüğünü gerçekten biliyor musunuz dedi. Evet biliyorum sana da söyleyeceğim. Ama sana yalnız sana. Bunu söylemek için seni seçtim. Senden bana bağışlanmamı dilemek için gelmeyeceğim. Yalnızca gelip Lizaveta'yı kimin öldürdüğünü söyleyeceğim. Bunu söylemek için seni ben ta ne zaman seçtim. Daha babam bana senden söz ettiği sıralar. Ve daha Lizaveta sağken. Elveda bana elini verme yarın. Raskolnikov çıktı. Sonya onun arkasından bir deliye bakar gibi baktı. Ama kendisinin de bir deliden farkı yoktu ve bunu hissediyordu. Başı dönüyordu. Tanrım, Lizaveta'yı kimin öldürdüğünü nasıl bilebilir? Bütün bu sözleri ne demekti? Korkunç bir şey bu. Bütün bunları düşünmesine karşın asıl o düşünce Sonya'nın aklına hiç gelmiyordu. Herhalde çok mutsuz. Annesini ve kız kardeşini terk etmiş. Niçin? Ne oldu? Ve kendisinin niyeti ne? Söylediği bütün bu sözler ne anlama geliyor? Onun ayağını öpmüş ve demişti ki... Evet bunu açıkça söylemişti. Artık sensiz yaşayamam demişti. Ah Tanrım! Sonya sıtmalı gibi titreyerek ve sayıklayarak geçirdi geceyi. Bazen yerinden fırlıyor, ağlıyor, ellerini oluşturuyor. Bazen yine çırpınmalı bir uykuya dalıyor. Düşünde Poleçka'yı, Katerina Ivanovna'yı, Lizaveta'yı, İncil okuma sahnesini ve onu. Bembeyaz yüzü, alev alev yanan gözleriyle onu görüyordu. Ayaklarına kapanmış, öpüyor, ağlıyordu. Ah Tanrım! Sonya'nın odasını Gertrude Karlovna Rislich'in dairesinden ayıran sağdaki kapının ardında yine bayan Rislich'in dairesine ait olan ve ne zamandır kiralık olarak boş duran bir oda vardı. Odanın kiralık olduğunu bildirmek için evin ana kapısını ve odanın kanala bakan pencerelerine ise ilanlar asılmıştı. Sonya eskiden beri bu odayı boş saymaya alışmıştı. Oysa bütün bu süre içinde boş odanın kapısını duran Bay Svidrigailov kulağını kapıya yapıştırarak onları dinlemişti. Raskolnikov çıktıktan sonra bir süre durup düşünmüş, sonra ayaklarını ucuna basarak bu boş odaya bitişik olan kendi odasına geçerek bir sandalye almış ve bunu yavaşça Sonya'nın odasına açılan kapının arkasına koymuştu. İçeriki odada geçen deminki konuşma ona çok ilginç ve çok önemli görünmüş ve çok da hoşuna gitmişti. O kadar hoşuna gitmişti ki bir başka gün örneğin yarın yine böyle bir saat ayakta durmak gibi bir zahmete katlanmamak, şöyle rahatça oturup keyifle dinlenmek için bir sandalye getirmişti. Ertesi sabah saat tam 11'de sorgu yargıçlarına başvurarak gelişini Porfiri Petrovic'e haber vermelerini rica ettiği zaman Raskolnikov uzunca bir süre kabul edilme işine oldukça şaştı. Kendisini çağırmalarına dek aradan en aşağı 10 dakika geçmişti. Oysa kendi tahminine göre daha o oraya varır varmaz hemen üzerine atılmaları gerekiyordu. Ama işte bekleme salonunda oturuyor, yanından kendisiyle hiç ilgilenmedikleri anlaşılan bir sürü insan gelip geçiyordu. Bitişik odada birkaç yazıcı bir takım kağıtlarla uğraşıyor, yazı yazıyordu. Bunların hiçbirinin kafasında Raskolnikov diye bir kavramın olmadığı açıkça anlaşılıyordu. Tedirgin, kuşkulu bakışlarla çevresine bakınmaya başladı. Bir yerleri sıvışmış maması için onu gözetlemekte görevlendirilmiş bir çift gözlenmiş göz, onu kollayan birileri olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Ama böyle birileri yoktu ortalıkta. İşleriyle uğraşan yazıcılardan ve bir takım adamlardan başka kimseler yoktu ve hiç kimse onunla ilgili değildi. İstediği yere çekip gidebilirdi şu anda. Dünkü adama ilişkin düşüncesi gitgide pekişmeye başladı. Şu yerin altından çıkmışa benzeyen gizemli adam, şu hayalet gerçekten de her şeyi bilmiş görmüş olsaydı, acaba kendisine şimdi böyle rahat rahat bekleme imkanı verirler miydi? O bunu kendiliğinden düşünüp de teşrif edinceye kadar böyle 11'lere kadar bekler miydi? Demek oluyor ki ya adam daha gelip bildiklerini söylememişti ya da ya da o da bir şey bilmiyordu. Hiçbir şey görmemişti. Zaten nasıl görebilirdi ki? Öyleyse dün olup biten her şey yine kuşkulu, hasta hayal gücünün yarattığı ve büyüttüğü bir takım hayallerdi. Bu tahmin kafasında hatta dün en dayanılmaz heyecanlar, umutsuzluklar içinde kıvrandığı bir sırada yer etmeye başlamıştı. Bütün bunları yeniden düşünüp yeni bir savaşa hazırlandığı şu anda birden titrediğini duydu. Porfiri Petrovic'in nefret ettiği adamın karşısına çıkmaktan korktuğu için titrediğini düşününce içinde müthiş bir öfke dalgası kabardı. Bu adamı yeniden görmek onun için korkunç olan şeylerin en korkuncuydu. Öylesine sınırsız bir biçimde nefret ediyordu ki ondan. Ona karşı nefreti öylesine sonsuzdu ki nefretinin kendisini ele vereceğinden korkuyordu. Ve nefreti öylesine güçlüydü ki bir anda titremesine son verdi. İçeri soğuk, küstah bir tavırla girmeye hazırlandı. Olabildiğince susup onu dinlemek, çevresini incelemek için kendine söz verdi. Hiç değilse bu kez şu aşırı sinirliliğini yenmeliydi. Ne olursa olsun başarmalıydı bunu. Tam bu sırada kendisine Porfiri Petrovic'in beklediğini söylediler. Porfiri Petrovic odasında yalnızdı. Ne büyük ne küçük bir odaydı bu. Odada eşya olarak muşamba kaplı bir kanepe, onun önünde büyükçe bir yazı masası, köşede bir çalışma masası, dolap ve birkaç sandalye vardı. Hepsi cilalı sarı ağaçtan, devlet malı eşyalardı. Dip duvarda, daha doğrusu arkadaki bölmenin üzerinde bir kapı daha vardı. Herhalde bölmenin ötesinde başka odalar da bulunuyordu. Raskolnikov içeri girer girmez Porfiri Petrovic onun girdiği kapıyı kapattı ve böylece içeride ikisi baş başa kaldılar. Görünüşe bakılırsa Porfiri konunu çok neşil aydınlık bir yüzle karşılamıştı. Ancak birkaç dakika sonra Raskolnikov bazı belirtilerden onun epey telaşlı olduğunu fark etti. Sanki birden kafasını karıştırmışlar ya da yapmakta olduğu gizli bir iş yarım kalmıştı. "Oo muhterem, bizim buralarda uğrar mıydınız?" diye başladı Porfiri Petrovic. İki elini birden Raskolnikov'a doğru uzatmıştı. "Otur hele babam, buyurun şöyle geçin. Muhterem ve babam" diye seslenilmesinden belki hoşlanmamışsınızdır. "Lütfen bunu senin benlik olarak almayın. Şuraya, şu kanepeye buyurun." Raskolnikov gözlerini ondan ayırmadan gösterdiği yere oturdu. "Bizim buralar seni benliğinden ötürü özür dilemeler," söylediği şu Fransızca, "tat court ve benzeri ve benzeri bütün bunlar ilginç belirtilerdi." İki elini birden uzattığı halde tam zamanında geri çekip bir elini bile vermedi diye düşündü Raskolnikov ve kuşku verici buldu bunu. İkisi de birbirlerini izliyor ama bakışları karşılaşır karşılaşmaz şimşek hızıyla gözlerini başka yana çeviriyorlardı. "Size şu kağıdı getirdim. Hani saat konusunda. İşte doğru mu yazmışım yoksa yeniden yazmam gerekecek mi?" "Ne? Kağıt mı? Ha evet. Evet evet doğru yazmışsınız." Porfiri Petrovic sanki hemen bir yere gidiyormuş gibi aceleyle söylediği bu sözlerden sonra ancak kağıdı alıp okudu. Sonra yine telaşla "Evet doğru yazmışsınız. Bu kadar, başka bir şey gerek yok." dedi ve kağıdı masaya bıraktı. Bir dakika sonra başka bir konudan söz ederlerken kağıdı koyduğu yerden aldı. Katlayıp kendi çalışma masasının üzerine bıraktı. "Sanırım dün beni resmen sorguya çekmek istediğinizi söylemiştiniz. Şu öldürülen kadınla ilişkili olarak," diye başladı Raskolnikov. Sonra şimşek hızıyla "İyi ama sanırım ekledim diye niçin bu kadar tedirgin oluyorum?" diye düşündü. Yalnızca Porfiri'yle karşılaşmış olmanın, yalnızca bir çift sözün iki bakışın kuşkularını böylesine büyütmesini, onu böylesine işkillendirmesini çok tehlikeli buldu. Sinirleri bozulacak, heyecanı artacaktı. "Felaket, felaket, yine ağzımdan bir şeyler kaçıracağım." "Evet, evet, evet, hiç merak etmeyin, zamanımız var, zamanımız var," diye mırıldandı Porfiri Petrovic. Odanın içinde yazı masasının önünde bir aşağı bir yukarı amaçsızca dolaşıyor, bazen pencereye, bazen çalışma masasına, oradan yine yazı masasına doğru koşturuyor, bazen gözlerini Raskolnikov'un kuşkulu bakışlarından kaçırıyor, bazen birdenbire durarak delikanlının gözlerinin ta içine bakıyordu. Lastik bir top gibi dört bir yana yuvarlanan, duvarlara, köşelere çarparak hemen geri dönen bu küçücük toparcık adamın pek tuhaf bir görünüşü vardı. Konuna sigara sunarken "Zamanımız var, zamanımız var. Sigara içer misiniz?" diye sürdürdü sözlerini. "Sigaranız var mı? Buyurun buradan yakın. Biliyor musunuz, sizi burada kabul ediyorum ama benim odam aslında şuradaki, şu bölmenin arkasında. Devletin bana verdiği beylik oda. Burada geçici olarak bulunuyorum. Bazen onarım yapmak gerekti benim odamda. Şu sıralar bitmek üzere. Beylik oda güzel bir şey, öyle değil mi? Siz ne dersiniz?" Raskolnikov alaycı bir bakışla "Ya, güzel bir şey," dedi. Porfiri Petrovic bambaşka bir takım düşüncelere dalmış gibi "Güzel bir şey, güzel bir şey," diye birkaç kez tekrarladı. Sonra birden Raskolnikov'a iyice yaklaşıp gözlerine dikerek "Evet, çok güzel şey," diye söylendi. Beylik odanın güzel bir şey olduğu gibi aptalca bir sözü tekrarlayıp durması şu anda konuğuna dikilen gözlerindeki ciddi, anlamlı, gizemli bakışlarla son derece çelişiyordu. Onun bu durumu Raskolnikov'un öfkesini büsbütün taşırdı. Alay etmekten ve tedbirsizce meydan okumaktan kendini alamayarak "Sanırım bütün sorgu yargıçlarınca uygulanan bir yöntem bu," dedi. Porfiri'nin yüzüne küstahça bakıyor ve küstahlığından sanki keyifleniyordu. Bu yönteme göre sorgu yargıçları söze epey dolambaçlı yollardan, anlamsız görünen bir takım konulardan ya da ciddi olmakla birlikte asıl konuyla ilgisi bulunmayan başka bir takım konulardan söz ederek girerler. Amaçları deyim yerindeyse sorguya çekilen kişiyi yüreklendirmek ya da daha doğrusu onun dikkatini dağıtmak, sonra birdenbire en amansız, en tehlikeli sorularla onu serseme çevirmektir, öyle değil mi? Sizin meslekte kutsal bir deyimmişçesine bağnazlıkla uygulanan bir yöntem bu, yanılmıyorsam. Daha neler? Yoksa sizi şu beylik oda sözlerine şey mi yapacağımı sandınız? Porfiri Petrovic bunları söyledikten sonra gözlerini kırpıştırdı, yüzünde neşeli kurnaz bir ışık dolaştı. Alnında incecik çizgiler kayboldu, gözleri süzüldü, yüzünün çizgileri uzadı ve birden Raskolnikov'un gözlerinin içine bakarak sarsıla sarsıla gülmeye başladı. Aralıksız sinirli bir gülüştü bu. Raskolnikov da gülümsememek için kendini zorladı. Porfiri Petrovic onun bu güler gibi olduğunu görünce öyle gülmeye başladı ki neredeyse katılacaktı, yüzü kıpkırmızı kesildi. Raskolnikov'un duyduğu tiksindi bir anda, her türlü çabasını geride bıraktı. Gülmesi bir anda silindi, kaşlarını çattı ve Porfiri Petrovic'in dinmek bilmeyen ve kasıtlıymış hissi veren uzun kahkahalara boyunca gözlerini bir an bir ayırmaksızın öfke dolu bakışlarını onun üzerine dikti. İki tarafta ihtiyatsızlık etmişti. Porfiri Petrovic konuğuyla alay etmiş, o bunu nefretle karşılamıştı. Öte yandan yine Porfiri Petrovic konuğunun nefretini hiç aldırış etmemişti. Raskolnikov için çok önemli bir noktaydı bu. Porfiri Petrovic'in kendisinin deminki sözlerine de hiç aldırış etmediğini anlıyordu. Tuzağa düşmüştü işte. Porfiri'nin bu davranışının onca bilinmeyen bir amacı vardı. Belki de bir şeyler hazırlamıştı ve şimdi hemen şu anda her şey açığa çıkabilir, her şey alt üst olabilirdi. Hemen konuya girdi. Ayağa kalkıp şapkasını alarak kararlı ama oldukça sinirli bir tavırla "Porfiri Petrovich," dedi. "Dün beni sorguya çekmek istediğinizi söyleyerek buraya gelmemi istemiştiniz. Sorguya çekmek sözlerini özellikle vurgulamıştı. İşte geldim. Soracak bir şeyiniz varsa buyurun sorun, yoksa bırakın gideyim. Zamanım yok, bir sürü işim var. Şu arabanın altına kalarak ezilen zavallı memurun cenazesinde bulunmak zorundayım ki kendisini siz de biliyorsunuz." Raskolnikov sözlerine eklediği son cümleden dolayı sinirlendi, daha da öfkelenerek sürdürdü sözlerini. "Ve bütün bunlardan bıktım artık, duyuyor musunuz? Çoktan bıktım. Biraz da bu yüzden hasta oldum." Kısacası hastalıkla ilgili sözlerinin daha da yersiz kaçtığını düşünerek bütün bağırmaya başladı. "Ya sorguya çekin beni ya da bırakın gideyim. Sorguya çekecekseniz bu ancak usulünce olabilir. Başka türlüsün izin vermem. Böylece birlikte yapacağımız bir şey bulunmadığına göre şimdilik hoşça kalın." "Aman tanrım, neler söylüyorsunuz diye. Ne diye sorguya çekeyim sizi?" dedi. Porfiri Petrovich bir anda tavrını değiştirmişti. "Rica ederim, tıraşlanacak bir şey yok." Yeniden odanın içinde volta atmaya başlamıştı. Arada bir Raskolnikov'un yanına gelerek onu yerine oturtmaya çalışıyordu. "Zamanımız var, zamanımız var. Hem bütün bunlar önemsiz şeyler, tam tersine. Sonunda buraya gelişinize nasıl sevindim bilemezsiniz. Sizi bir konuk olarak kabul ediyorum. Şu lanet gülüşüme gelince rica ederim beni bağışlayın Radyon Romanoviç. Radyon Romanoviç, doğru söylüyorum değil mi adınız? Sivri bir adamım ben. Zekice nüktelerinizle beni güldürdünüz. Bazen bir lastik top gibi hoplaya hoplaya yarım saat kadar güldüğüm olur. Hastalıktır bende gülmek. Vücut yapımı düşünerek bu yüzden bir gün inmeyeceğinden bile korkuyorum. Otursanıza, ne oluyorsunuz böyle? Lütfen oturun iki gözüm, yoksa bana darıldığınızı düşüneceğim." Raskolnikov kaşlarını daha da çatmış, öfkeyle susuyor, dinliyor ve onu izliyordu. Sonunda kasketini bırakmadan oturdu. Porfiri Petrovich yine odanın içinde koşturarak ve başlangıçta olduğu gibi konuyla göz göze gelmemeye çalışarak, "Size huyumu anlamanız için kendimle ilgili bir iki şey söyleyeceğim Radyon Romanoviç," dedi. "Biliyorsunuz ben bekarım. Çevrem yoktur, kimse beni tanımaz. Üstelik işi bitmiş, tohuma kaçmış bir adamım ve bilmem dikkatinizi çekti mi Radyon Romanoviç, bizde yani Rusya'da, özellikle de bizim şu Petersburg'da yeni tanışmış ama birbirlerine saygı duyan, örneğin bizim gibi iki aklı başında adam bir araya geldikleri zaman konuşacak bir şey bulamazlar ve koca bir yarım saat birbirlerinden sıkılarak buz gibi öylece dururlar. Oysa herkesin, örneğin kadınların konuşacak konuları vardır. Yine örneğin sosyeteden insanlar her zaman konuşacak bir şeyler bulurlar. Bizim gibi orta halleri yeni düşünen, yani düşünen aydın kişilere gelince nedense hep utanırız, bir türlü konuşamayız. Ortak ilgi alanlarımız mı yok? Yoksa birbirimizi aldatamayacak kadar dürüst müyüz? Bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Kasketinizi bıraksanız hemen kalkıp gidecek gibi bir haliniz var. Bakarken bile rahatsız oluyor insan. Oysa ben sizin olmaktan çok çok sevinçliyim." Raskolnikov şapkasını masanın üzerine koydu. Yine öyle kaşları çatık, suskun ciddi Porfiri Petrovich'in gevezeliklerini dinliyordu. Amacı ne bu adamın? Yoksa dikkatimi gevezeliklerinin üzerine mi çekmek istiyor? Porfiri Petrovich ara vermeden sürdürüyordu sözlerini. "Size kahve sunamayacağım çünkü yeri değil. Ama insan hoşça vakit geçirmek için bir dostuna bir beş dakikasını da veremezse ne olur? Ama memurluk böyledir işte, bilirsiniz. Sonra bu ileri geri dolaşmalarımda kızdırmasın lütfen sizi. Beni bağışlayın azizim. Sizi gücendirmekten korkuyorum ama bu dolaşmalar benim için bir zorunluluk. Sürekli oturduğum için 5 dakikalık böyle bir gezinti bana büyük zevk veriyor. Hemen uydum var da jimnastikle geçirmek istiyorum hep. Anlattıklarına göre devlet müşavirleri, eylemli devlet müşavirleri ve hatta gizli müşavirler büyük bir keyifle ip atlıyorlarmış dairelerinde. Yüzyılımızda bu bile nasıl bir bilim haline almış, görüyor musunuz? Bu işler böyledir işte. Buradaki zorunluluklarımıza, bütün o sorgulara ve öteki formalitelere gelince, demin siz de böyle bir sorgu söz etmiştiniz. Bilir misiniz azizim, Radyon Romanoviç, bu sorgular sorguya çekilenden çok sorguyu çekenin aklını karıştırır. Demin sizi son derece yerinde olarak ve zekice bu konuya işaret buyurmuştunuz. Raskolnikov bu konuda hiçbir şey söylememişti. Evet, aklınız karışır. İnsanın aklına karma karışık şeyler gelir. Trampet sesi gibi sanki hep aynı şey, hep aynı şey. Bakalım şimdi reform yapıyoruz. Hiç değilse adlarımız değişecek. Bizim kullandığımız yöntemlere gelince, sizin o zekice deyiminizi kullanıyorum. Doğrusu bu konuda size katılıyorum. Ama sorarım size, mucikler de içinde olmak üzere hangi sanık bilmez bu yöntemi? Yani söze yine sizin deyiminizle dolambaçlı yollardan girildiğini, sonra birden en amansız, en tehlikeli sorularla kendisini serseme çevrileceğini hangi sanık bilmez? Yine sizin deyiminizi kullandım. Buradaki resmi odamdan söz edişimin gerçekten sizi şaşırtmak için mi olduğunu sandınız? Çok şakacısınız. Hiç öyle şey yapar mıyım? Laf lafı açıyor, düşünceyi kovalıyor. Bir de aklıma geldi. Demin usulden söz etmiştiniz siz. Hani usulüne uygun sorgulamadan. Nedir ki usul dediğiniz? Pek çok durum için usul saçmalıktan başka bir şey değildir. İnsan bazen usul dışı dostça konuşur ve bu çok daha yararlı olur. Bu böyle bir usul kaybolmaz, hiç merak etmeyin. Hem işin özüne bakacak olursak, nedir ki şu usul dediğimiz şey? Bir sorgu yargıcının eli kolu usulle bağlanmamalıdır. Sorgu yargıcının yaptığı iş bir tür sanattır, özgür bir sanat ya da bunun gibi bir şey. Porfiri Petrovich biraz soluk almak için durdu. Öylesine aralıksız konuşuyordu ki bazen anlamsız bir takım şeyler, bazen gizemli birkaç cümle söylüyor, durmadan konuşuyordu. Odadaki dolaşmaları neredeyse koşturmaya dönüşmüştü. Tombul yağlı bacakları hızla hareket ediyordu. Gözleri hep yerdeydi. Sağ kolunu arkasına atmış, sol koluyla aralıksız bir takım hareketler yapıyordu. Kolunun hareketleriyle sözleri arasında şaşırtıcı bir uyumsuzluk vardı. Raskolnikov birden odada dolaşırken iki kez kapının orada duraklar gibi olduğunu ve içeriye kulak kabarttığını fark etti. Yoksa beklediği bir şey mi var? Siz gerçekten de haklısınız. Yeniden söze başlamıştı Porfiri Petrovich, neşeli, saf, temiz bakışlarla bakıyordu Raskolnikov'a. Raskolnikov bir an bu bakışlardan dehşetle irkildi ama hemen kendini toparladı. Evet, şu bizim hukuk usulleriyle alay etmekte çok haklısınız. Psikolojik derinliklere büyük usullerimiz. Hepsi değil ama bazıları gerçekten çok gülüştür. Dahası tam bir katılıkla izlendikleri zaman büsbütün yararsız haksızdırlar. Evet, yine usulden söz edeceğim diyelim. Bana verilmiş bir iş var ve ben filan ya da falan adamın suçlu olduğunu biliyorum. Ya da daha doğrusu suçlu olduğundan kuşkulanıyorum. Siz hukuk öğrenim yapıyorsunuz değil mi Radyo Ramonoviç? Yapıyordum. Öyleyse size ileride işinize yarayabilecek bir örnek vereyim. Sakın size ders vermek cesaretinde bulunduğumu düşünmeyin. Suçlar üzerine makaleler yayınlamış biri için böyle bir şeye cesaret edemem. Size gerçek bir olaydan örnek verme cesaretinde bulunacağım. Diyelim falanca ya da filanca kişi bana göre katildir. Elimde kanıtlar bile olsa bu adamı zamanından önce rahatsız etmenin bir anlamı var mı? Öte yandan bir başkasını hemen yakalatmak zorundayımdır. Ama falanca kişi bambaşka bir yaratılıştadır. Öyleyse ben de bırakırım elini kolunu sallaya sallaya dolaşsın kentte. Hayır, görüyorum ki tam anlamadınız beni. Öyleyse size biraz daha şeyim konuyu. Eğer ben bu adamı zamanından önce yakalar ve içeri atarsam bununla ona mani bir destek sağlamış olurum. Bakın, gülüyorsunuz. Ama bir başkasına başka türlü yaklaşırım, çünkü insanlar bin bir türlüdür ve her biri için özel bir uygulama geliştirmek gerekir. Şimdi siz bana peki delilleriniz diyeceksiniz. Evet, varsayalım ki elimizde delil de var. Ama azizim, delil denilen şey çoğunlukla çift ağızlı ısraya benzer. Bense yalnızca bir sorgu yargıcıyım, yani zayıf bir insanım. Soruşturmanın sonucunu matematik bir kesinlikle görmek isterim. Bulacağım deliller 2 kere 2 4 eder gibi kesin olmalı. Apaçık ve tartışılmaz şeyler olmalı. Diyelim ki onu zamanından önce yakalayıp içeri attım. Katilin o olduğuna kesinlikle inanıyor olmama karşın böyle bir davranışla onun kendi kendine ele vermesini önlemiş olmaz mıyım? Neden mi? Çünkü yakalayıp içeri atmakla onu belirli bir durum içine sokmuş olurum. Yani ona manevi bir belirlilik sağlamış olurum. Böylece rahatlar ve benden uzaklaşarak kendi kabuğuna çekilir. Sonunda da bir tutuklu olduğunu anlar. Anlattıklarına göre Sivastopol'da Alman çatışmalarından hemen sonra bazı akıllı kişiler düşmanın açıktan saldırıya geçeceğinden ve kendini çabucak düşeceğinden korkuyormuş. Oysa düşmanın usulüne uygun bir kuşatma yolunu seçtiğini ve ilk sıra kuşatma endeklerini kazmaya başladığını görünce sevinmişler. Kentin usulünce bir kuşatmayla alınması demek, bu işin bir iki ay daha uzaması demekmiş çünkü. Yine gülüyorsunuz, yine inanmıyorsunuz bana. Aslında siz de haklısınız. Evet, haklısınız. Bunlar özel bir takım olaylar. Size katılıyorum ama burada Aziz Radyo Ramonoviç, canım kardeşim, bir noktaya gözden uzak tutmamak gerek. Bütün yazıldığı biçimde kendilerinden kaynaklandığı genel olaylar zaten yoktur. Çünkü her olay, hiç değilse her cinayet, işlenmez tümüyle özel bir olay haline alır. Hatta bazen kendinden öncekilere hiç benzemeyen çok özel olaylar haline de alırlar. Bu arada çok komik olaylar da olur. Diyelim ben adamı tutuklamıyor ve serbest bırakıyorum. Kendisini hiç mi hiç rahatsız etmiyorum ama bir şartlı adam gece gündüz her saat her dakika kendisini izlediğimi, her şeyi bildiğimi bilecek ya da benden kuşkulanacak. Böylesine bir kuşku ve korku altında yaşamaya dayanamayacağına yemin ederim. Eninde sonunda kendiliğinden gelecek ve hatta bana 2 kere 2 4 eder gibi matematik kesinlikle deliller sağlayacak bir takım davranışlarda bulunacaktır. Güzel olan da bu zaten değil mi? Kara cahil bir mucinde, çağdaş, aydın, hatta kimi alanlarda başarılar kazanmış bir insanın da başına gelebilir bu. Çünkü bir tane kardeşim benim, insanların hangi alanlarda başarılı olduklarını bilmek çok önemli bir şeydir. Hele sinirler. Siz sinirleri tümden unutmuşa benziyorsunuz. Bu sıralar sinirler pek zayıf, sinirler çok yıpranmış durumda. Hele öfke. Nasıl öfkeli suçlular biliyor musunuz? Bazen bütün bu işlerin kaynağı da bunlardır. Benim adamım elini kolunu sallaya sallaya kentte dolaşıyorsa ben bundan ne diye rahatsız olayım? Varsın dolaşsın. Ben nasıl olsa onun benim bir kurbancığım olduğunu, benden bir yere kaçamayacağını biliyorum ya. Nereye kaçabilir ki zaten? Yurt dışına mı? Bir Polonyalı kaçabilir ama o asla. Kaldı ki kendisini her an izliyorum. Her türlü önlemi almış durumdayım. Rusya'nın çevrelerine mi kaçar diyorsunuz? Ama orada da mucitlerimiz var ve şu gerçek Ruslardan. Hem günümüz aydını Rusya işlerindeki mucitler gibi yabancılar arasında yaşamaktansa hapiste yatmayı yeğe tutar. Neyse, bunların hepsi saçma ve konumuz dışına kalan şeyler. Hem kaçmak ne demek? Biçimsel bir şey değil midir kaçmak? Önemli olan onun yalnızca gidecek yeri olmadığı için kaçma işi değil, psikolojik bakımdan kaçamayacağıdır. Ne güzel dile getirdim ama öyle değil mi? Kaçacak yeri olsa bile doğa yasası gereği benden kaçamaz o. Yanan mumların çevresindeki pervaneleri görmüşsünüzdür. İşte o da tıpkı pervaneler gibi çevrende dönüp duracak, sonunda bir gün özgürlük kendisi için tatlı bir şey olmaktan çıkacak, şaşıracak, sersemleyecek, ağa düşmüş balık gibi ölümcül korkular duyacaktır. Üstüne üstlük matematik kesinlikteki şu 2 kere 2'lik delilleri de kendisi hazırlayacaktır bana. Yeter ki ona uzunca bir süre vermiş olalım. Dairelerini hoplata hoplata çevremde dönüp duracak. Sonunda da hop ağzıma düşecek. Tabii ben de kendisini yutuvereceğim. Ah, bu öyle hoş bir şeydir ki. İnanmıyor musunuz? Raskolnikov karşılık vermedi. Yüzü bembeyazdı. Aynı gergin bakışlarla Porfiri'ye haykırdı. Pers doğrusu. Harikaydı diye düşündü soğuk soğuk ürpererek. Bu artık dünkü gibi fareyle oynayan kedi de değil. Bana saçma sapan bir güç gösterisinde bulunduğunu da sanmıyorum. Böyle bir şey yapmayacak kadar zeki bir adam çünkü. Başka bir amacı var ama ne? Yok kardeş, bütün bunlar saçma, kurnazlık ediyor, beni korkutmak istiyorsun. Elinde bir tek delil bile yok. Dün gördüğüm adam da yok. Yalnızca beni şaşırtmak istiyorsun. Beni sinirlendirmek ve bundan yararlanmak için yalan üstüne yalan kıvırıyorsun. Sökmez bunlar, sökmez. Evet, belki bir hazırlığın var ama yalan söylüyorsun. Sökmez bana bunlar. Hem hazırlığının ne olduğunu da göreceğiz. Korkunç ve belirsiz bir felakete hazırlanarak bütün gücüyle kendini toparladı. Bazen birden üzerine atılıp Porfiri'yi boğmak isteği duyuyordu. Buraya gelirken de böylesi duygulara kapılabileceğini düşünmüş ve korkmuştu. Dudaklarının kuruduğunu, yüreğinin hızla çarptığını duydu. Ama susmak ve zamanı gelmeden konuşmamak kararındaydı. İçinde bulunduğu durum karşısında izlenecek en iyi yolun bu olduğunu anlıyordu. Çünkü böylece kendisi ağzından bir şey kaçırmadığı gibi susuşuyla düşmanını sinirlendirecek, böylece de belki onun ağzından bir şeyler kaçmasını sağlayacaktı. Hiç değilse o böyle olacağını umuyordu. Gittikçe neşesi artan, sevincinden kesik kesik kahkahalar atan Porfiri odanın içinde yeniden turlamaya başlayarak "Hayır," dedi. "Görüyorum ki bana inanmıyor, şaka yaptığımı sanıyorsunuz. Aslında haklısınız. Tanrı öyle bir yüz, öyle bir vücut vermiş ki bana. Başkalarında yalnızca gülünç bir takım düşünceler uyandırıyorum. Bir şeyim sizin anlayacağınız. Benim gibi yaşlı bir adamın kusuruna bakmayın azizim Radyon Ramonoviç. Ama size yaşadığınızı bir kez daha tekrarlıyorum. Daha gençsiniz. Daha ilk gençliğinizi yaşıyorsunuz. Bu bakımdan da bütün gençler gibi insan aklına her şeyden çok değer veriyorsunuz. Zekanın kıvrak inceliği aklın soyut, yaşamdan uzak verileri gözlerinizi kamaştırıyor.